Ayrım 8, sayfa 67. Arabam ağaçlı yolun sonuna ulaşmadan yağmur durdu. Kısrak rahat rahat Salih'e doğru yürürken gecenin havası tozlardan arınmış olarak çevremi sardı. Ben de bu arada gecenin sorunlarından birkaçını düşündüm. Katya ile Pol arasında geçen o garip gerilim dolu konuşma vardı bir kere. Sonra Pol'un Katya'ya gösterdiğim ilgiyi babasının bilmemesi gerektiği yolundaki uyarısı vardı. Benim gördüğüm kadarıyla yaşlı adam pek tatlı ve iyi huyluydu. Tehlikeli biri değildi. Belki beni en çok rahatsız eden şey de Pol Travel'den oldukça hoşlanıyor olmamdı. Oysa ondan hoşlanmamak için her türlü nedenim de vardı. Yeni yetmelere özgü terbiyesizliklerini affetmeme neden Katya'ya bu kadar çok benzemesi miydi acaba? Sanmıyordum. Bir tek o değildi en azından. Delikanlıda bir tür umutsuz melankoli var gibiydi. O yılan dili bile pek saklayamıyordu bunu. Keskin bir zekası olan ama enerjisini ve aklını bu körelmiş taşra kasabasında yöneltecek yer bulamayan insanın sorununa anlayış gösterebiliyordum. Doğduğu toplumdan böyle yeteneklerin daha iyi takdir edildiği çevreden ne diye uzaklaşmak istemişti acaba? Treviller neden Paris'ten bu kadar uzaktaki bu taş yığınını kiralayıp yerleşmişlerdi? Katya buraya sağlık nedenleriyle geldiklerini ima etmişti. Bay Treville'in fikirlerini benimle paylaşmakta gösterdiği heves de bana terk ettikleri uygar toplumun özlemini çekmekte olduklarını göstermiş bulunuyordu. Bencil duygularım onların buraya, Salih'e gelmiş olmalarından sevinç duymama yol açıyordu elbette. Katya ile başka nasıl tanışabilirdim? Katya. Kasabaya kadar olan yolumun geri kalanı Katya ile kendim arasında yer alabilecek küçük konuşmalar, sahneler kurmakla geçti. Ertesi gün saat 3'te klinik kapanır kapanmaz Doktor Gross'un arabasını bir kere daha ödünç alıp Echeverria yoluna koyuldum. Oraya tam çay saatinde vardım. Çayı o kendi haline bırakılmış bahçeye bakan taraça da içtik. Pol'ün davranışı tümüyle değişmişti. Tatlı sohbet, hoş şakalar. Hiç de batıcı değildi konuşmaları. Bay Treville çalışma odasından çıkıp bize katıldığında Pol ona gerçek bir ilgiyle çalışmalarının nasıl gittiğini sordu. Bu da dün geceki alaycı, şeytancı konuşmalarından pek ayrıydı. Bay Treville beni masada aralarında görünce önce şaşırır gibi oldu. Utandırıcı bir süre geçti. Korkarım beni tanıyamadı. Kim olduğumdan zerre kadar haberi yokmuş gibi görünüyordu. Ama Katya bu arada bana birkaç kere doktor diye hitap etti. Sonunda yaşlı adam durumu anladı. Anlayınca hafifçe yerinde sıçrar gibi oldu. Ha evet, siz vebaya ilgi gösteren beydiniz değil mi? Dedi. Gerçekten çok ilginç bir konu, çok ilginç. Pol, Katya'nın ikram ettiği hafif tizandan bir tek fincan içtikten sonra izin istedi. Kendisini bekleyen bir yığın işin varlığından söz etti. Bu durum karşısında en iyisinin yatıp bir uyku çekmek ve o sorunların kendi ilgisizliği sırasında kendiliklerinden çözüleceklerini ummak olduğunu söyledi. Bay Treville de çalışmaya devam etmek üzere kalktı. Giderken elimi dostça sıktı. Orta çağ doktorluğu konusu üzerinde çalışırken fazla kendimi kaptırmamam için beni uyardı. Gençlerin hayatlarını böyle şeyler uğruna boşa harcamamaları gerektiğini öğütledi. Babası gittikten sonra Katya gülümsedi. Başını bir şefkat ifadesiyle hafifçe salladı. ''Senden hoşlanıyor Jean-Marc Monjean'' dedi. ''Ben de ondan hoşlanıyorum.'' Gülümseyen gözleri bana döndü. ''Evet biliyorum. Buna çok memnun oluyorum ama orta çağa ait bir iki bilgi edinmek zorunda kalabilirsin. Hep o konuyu okuyacağım.'' Hafifçe güldü ve ayağa kalktı. ''Benim kütüphaneye kadar bir yürüyüş yapalım mı?'' ''Kendini yarı harap bir yaz köşkü kılığına sokarak saklanan o kurnaz kütüphaneye mi?'' diye sordum. ''Başka kaç kütüphanem var? Haydi gel.'' 2 saate yakın süre çene çaldık. Yaz köşkünün tek mobilyası olan hasır koltuğa Katya oturdu. Ben de basamaklara yerleştim. Konuşma konularımız çok çeşitliydi. Derin konular, yüzeysel konular, ciddi sözler, hafif şakalar, kişisel konular, evrensel konular. Bir kelimeden çıkıp yepyeni alanlara dalıyorduk. Zaman da çelişkili bir tutum içindeydi. Bir yandan donmuş gibi yerinde duruyor, bir yandan parmaklarımızın arasından akıp kaçıyordu. Ertesi gün yine çaya gelme davetini kabul ettim. O günde hem her şeyden hem hiçbir şeyden konuşarak vakit geçirdik. Bir sonraki günde, daha sonraki günde aynı şey oldu. Benim belleğimde o yaz köşkünde geçirdiğimiz bütün dakikalar birleşip bir tek süre oluşturdu. Ama yine de pek kısa bir süre. Fazla büyümüş çalıların dünyayla aramıza duvar çektiği serin, güzel havalı Ağustos dakikaları. İyice senli benli olduk. uzun sessizlikleri paylaşıyor, bundan yabancılar gibi utanç duymuyordu. Ben onun kelime oyunlarını homurdanma huyuna geliştirdim. Oysa bazı esprileri gerçekten pek güzeldi. Edebi ve siyasal alanda bilgi sahibi olmaya gerektiren esprilerdi. O benim bu tipik Bask tutumuma takıldı. İnsanın aynı zamanda nasıl olup da hem bu kadar ciddi ve dürüst, hem de bu kadar romantik olabildiğine şaştığını söyledi. Sırf Katya'ya özgü, dostça havaya bayılıyordum. Çoğu zaman son derece canlı, çevresindeki her şeyin farkındaydı. Dallardaki kuşları gösteriyor, ben ne kadar çabalasam göremiyordum. Yerini parmağıyla gösterse bile, çiçeklerin yapraklarındaki şekil güzelliğine hayranlığını belirtiyordu. Kelimelerle, fikirlerle oynamaya bayılıyor, kendi espri yeteneğiyle onlara anlamlar katıyordu. Ama zaman zaman da, seyrek olarak gerçi, birden içine kapandığını görüyordum. Bu bazen tam bir cümlenin orta yerindeyken de oluyordu. Gözlerindeki dalgın bakışlardan o anda benden çok uzakta, bambaşka bir yerde olduğunu anlıyordum. Bu bahçede değil, bu dünyada da değil, benim yanımda hiç değil. Sessizce bahçenin ötelerine bakıyor, kendi düşünceleriyle baş başa kalıyordu. Sonra gözlerinde bir parıltı başlıyor, bakışları bana dönüyor, ben de rüyasından uyandığını anlıyordum. Bu durumda da alay eder, "Eh döndüm" derdi bazen. "Mektup falan geldi mi ben yokken?" Ben de "Mektup gelmedi ama erkek kardeşinden bir telgraf geldi" derdim. "Torunu gelecek ay evleniyormuş, onu bildiriyor." "Sahi mi?" diye gülerdi. "O kadar uzun süre mi uzakta kaldın?" "Çok uzun, hemen hemen bir dakika. Üstelik çok uzaktaydın. Benim ulaşamayacağım kadar uzakta." Oğuz'un öğle sonralarında konuştuklarımızdan bazı parçalar şimdi bile aklıma geliyor. Taptaze ve kesintisiz olarak. İnsanın belleğine yerleşmiş gençlik şarkıları gibi. Çoğunlukla çocukluk anılarımızı anlatırdık birbirimize. Geçmişimizi paylaşırdık. Yüksek sesle hatırlardık. O kendisine armağan edilen mavi elbiseyi anlattı bir keresinde. Fiyonklu bir elbise. Giymek için özel bir fırsat çıkmasını beklemişti. Ama uygun bir fırsat çıksın diye o kadar uzun süre beklemişti ki sonunda çıktığı zaman elbisenin giyilemeyecek kadar küçülmüş olduğunu görmüştü. Acı acı ağlamıştı o zaman. Elbiseyi atmamış, saklamıştı. Hala da saklıyordu. Ben de ona okuldaki başarılarımı kıskandığı için başıma bela alan o zorba çocuğu anlattım. Başımın arkasına vurma huyunu edinmişti. Öteki arkadaşlar buna çok gülüyorlardı. Ben öfke ve utançla ağlamaktan başka çare bulamıyordum. Ama benden çok iri olan bu çocuğa da meydan okuyamıyordum. Sonunda pek akıllı ve bilge bir kişi olan amcam beni kenara çekip bazı öğütler verdi. İri çocuklar kuvvetlidir ama sen de onlardan çeviksindir dedi. Ayrıca haklı oluşumdan da ek bir kuvvet kazanacağımı söyledi. Koca serseri bir daha bana musallat olunca yumruklarımı sıkıp vaziyet aldım. Ve ömrümün en kötü dayağını yedim. Burnum kanadı, dudağım yarıldı. Durumu amcama anlattığım zaman başını iki yana salladı. Bir daha budalalık edip kendimden büyük çocuklarla çatışmamamı söyledi. Katya bana bahçedeki ağaç dalının geceleri odasının duvarına nasıl gölge düşürdüğünü, bu gölgenin nasıl tıpkı maymuna benzediğini, fırtına çıkıp dal oynadıkça nasıl gözetlediğini, korku içinde olmasına rağmen gözünü o gölgeden alamadığını, çünkü gözünü ondan ayırmadığı sürece kendisine bir zarar vermeyeceğine inanmış olduğunu anlattı. Gözünü kırpmaya bile cesaret edemiyordu. Ben de ona nasıl bir seferinde okulda kopya çekmeye kalkıp, her paylaştığımız şeyi burada bir bir sayıp dökmeye gerek yok. Okurlarım da aşık olmuş olduklarından, bunları hatırlayacaklarından eminim. Aramızda fiziksel bir yakınlık yoktu elbette. Hiç öpüşmedik, elini bile tutmadım. Tek temasımız yaz köşküne giderken ve gelirken koluma girmesiydi. Ama şimdi yıllar sonra bile kolumdaki elinin basıncını ve sıcaklığını hissedebiliyorum. Sanki sinirlerimin kafamınkinden ayrı, kendilerine özgü bir belleği varmış gibi. Ama bir kere bana dokundu, şimdi hatırlıyorum. Çene çalıyorduk ya da sessizliği paylaşıyorduk. Hangisiydi pek bilemiyorum. O birden elini benim elimin üzerine koydu ve beni işaretle susturdu. "Ne oldu?" diye sordum. Uzun süre hiç hareketsiz durdu. Yaz köşkünün yan tarafına yoğun bir dikkatle bakıyordu. Sonra tekrar bana baktı, gülümsedi. "Görmedin mi onu?" diye sordu. "Onu mu? Kimi?" Yüzüme beni sınavdan geçiriyormuş gibi baktı. Ona hile yapıp yapmadığımı anlamak istermiş gibi. Sonra omuzlarını kaldırdı, boş ver dedi, bir şey değildi. "Yo, söyle bana" derken aklımdan bir düşünce geçti. "Yoksa bu bahçenin hortlağını mı gördün sen? Öyle mi oldu? O hortlak değil. Ha evet, unutmuştum. Ruhu mu gördün? Katya bir an yüzüme baktı. Sonra başını iki yana sallayıp gülümsedi. Artık eve dönmeliyim, dedi. Mutfakta çalışan kızı hatırlatmak gerek. Yoksa dünyada kendiliğinden yemek hazırlamaya başlamaz. Zavallı babam da aç acına yatmak zorunda kalır. Biraz daha kal benimle. Hayaleti yolla o hatırlatsın. Kız dünyada unutmaz bu olayı bir daha. Ruh konusunda şaka yapmana izin veremem. Zavallıcık. Şimdi git artık. Ama istersen akşama bize yemeğe gelebilirsin. Babam seni soruyordu. Sevinçle kabul ediyorum. Taraşa'da vedalaşmadan önce ona o günkü çakıl taşımı vermeyi unutmuş olduğumu fark ettim. Aramızda bir espri olmuştu bu artık. Hatta espriden biraz daha ileri bir şey. Her buluşmamızda ona bir çakıl taşı veriyordum. Cebimde taşı bulup ona uzattım. Her zamanki törensi ciddiyetimle. Çok teşekkür ederim Jean-Marc. Bana verilmiş olan en güzel çakıl bu. Şeyden beri. Öf, hatırlayamıyorum. Dünden beri herhalde. Akşama görüşürüz öyleyse. Evet, akşama görüşürüz. O akşam yine yağmur yağdı. Ben yine sırılsıklam ceketimle içeriye girdim. Sofrada ne zaman gelsem yağmur getirdiğime ilişkin beklenen şakalar yer aldı. Biraz rahatsızdım. Çünkü Katya soğuk almamdan korkmuş, Paul'un brokar ceketlerinden birini giymemde direnmişti. Ceket bana biraz dardı. Alışmadığım kadar da süslü püslü bir şeydi. Paul masanın karşısında bana gözlerini hafifçe kısarak baktı. ''Acaba ben de o ceketle öyle komik mi duruyorum?'' diye merak ettim Monjean, dedi. ''Yoksa sen giydiği her kılığın etkisini azaltan o ender insanlardan biri misin?'' Katya, ''Bence ona çok yakıştı.'' diye atıldı. ''Sahi öyle mi buluyorsun?'' Paul'un beklenmedik şekilde nazik davrandığı o ilk çaydan bu yana giderek yavaş yavaş nezaket erozyonuna uğramakta olduğunu fark ediyordum. Beni her gün çay masasında görmekten hoşlanmadığını belli etmek için her seferinde şaşırmış numarası yapıyor, abartmalı bir şekilde benim yine orada olduğumdan mutluluk duyduğunu belirtiyordu. Sonra hala burada bulunduğumdan desem daha mı doğru olur diye soruyordu. Bay Trevil uzunca bir süre kendi düşünceleri arasında gömüldükten sonra birden öne doğru eğildi ve ''Biliyor musunuz, sağlığınızı korumak için o ceketi değiştirmek zorunda kalmanızı düşünüyordum, doktor.'' dedi. ''Öyle mi baba?'' dedi Paul. ''Ne kadar ilginç.'' Evet, insanoğlu öyle çıt kırıldığım bir şey ki düşünmesi bile korkunç. Yaşadığımız evrende sabit ısı sıfıra yakın. Yıldız dediğimiz ışık kıvılcımlarını ayıran milyonlarca minik mesafelerde hiçbir şey yaşayamaz. Ve o mesafelerde evrenin büyük kısmını oluşturuyor. Ayrıca bildiğimiz türde bir hayat, yıldızların o binlerce derecelik sıcaklığında da var olamaz. Hayat, tüm hayat o yıldızların çevresinde dönüp duran minik toz zerreciklerine hapsolmuş durumda. Gezegenlere yani. Onların da çoğu insanoğlunun yaşayamayacağı kadar sıcak ya da soğuk. Yıldızların sıcağını evrenin soğukluğundan ayıran o milyonlarca milin içinde insan ancak pek incecik bir ısı diliminde var olabilir. Birkaç derecelik fark arasında yaşayabilir. Eğer evlerimiz ve ısınma çevrelerimiz olmasa bu minyatür gezegenimizin bile ancak pek az yerinde yaşayabilirdik. İnsanların 20 derecede güneş çarpmasından 5 derecenin altında üşümekten ölebildiğini biliyoruz. Bu derecelerin arasında bile ıslaktan zatürre olup ölme tehlikesi yine de var. En sıcak yaz gününde bile. Bu hem korkunç hem de harikulade bir şey. Yaşamımız ne kadar duyarlı. Koşullardaki en küçük değişiklik bizi yok edebilir. Paul, o halde mesele hayatlarımıza değişikliği sokmamakta, dedi. Ona baktım ve onun bakışını da kendi üzerimde buldum. Gözleri buz gibi bir gülümsemeyle karışmıştı. Sonra çabucak bir soluk çekip, ''Sohbetin inanılmayacak kadar tatlı baba.'' dedi. Çocukken bize kibar konuşmada din, politika ve özellikle de fonksiyonel konulardan uzak durmamız öğretilmişti. Tehlikesiz konu olarak bir tek havalardan söz etmeyebilirdik. Şimdi sen bize onun bile tehlikeli olduğunu kanıtladın. Sen ne dersin Monjean? Sen de insanları güneş yanıklarıyla nezleler arasında bocalayan zavallılar olarak mı görüyorsun? Ben varlığımızın şaşırtıcılığını tehlikelerinden daha ilginç buluyorum. Var olmamız bile Bay Trevil'in dediği gibi şaşılacak bir şey. Ama daha çok şaşmak gereken var olduğumuzu bilmemiz ve bunun şaşırtıcılığını kavrayabilmemiz. Paul kaşlarını çattı. Yoksa ben din, politika ve biyolojik fonksiyonları yasak konular olarak sayarken metafiziği listeye almayı unuttum mu? Dedi. Katya hemen, metafizik bence zihin için çok değerli bir jimnastik diye atıldı. Ama fiziksel dünyanın da kendine göre güzel yanları var. Yaz mevsimi bu yıl ne kadar düşünceli davrandı bir düşünsenize. Yağmuru yalnız geceleri yağdırıyor, biz serinliğinden yararlanıyoruz, toprak ihtiyacı olan besini alıyor ama bir tek gün bile mahvolmuyor. Doğa ananın daha önce böyle kusursuz bir sistemi düşünmemiş olması garip. Bay Treville öne doğru eğildi, uzanıp kızının elini okşadı. Bakıyorum doğadan dişi olarak söz ediyorsun, dedi. Elbette, üretkenlik falan filan. Zaten doğa baba demek de çok saçma ve gülünç. Ayağa kalktı. Bu da tabii akla kahvemizi salonda içmemiz gerektiğini getiriyor, dedi. Holde Katya'nın peşi sıra salona doğru yürürken, saçlarını böyle yukarı doğru topladığında ensesinin ne kadar güzel göründüğünü düşünüyordum. Tam o anda gök gürleyince yerinden sıçradım. Allah iyiliğini versin Monjan, diye güldü Paul. Hortlak görmüşsün gibi sıçradın, dalmış gitmiştin herhalde. Gülümsedim. Miller ötesine değil ama aylar ötesine gittim, dedim. Bu benim kendimden başka kimseye bir anlam ifade etmezdi. Yine de yüksek sesle söylemek zevk vermişti bana. Ne olmuş hortlakları, diye sordu Bay Treville. Paul o sırada şömineye odun atmakla meşguldü. Önemli bir şey değil baba, dedi. Yo, söyleyin bana, bilmek istiyorum. Paul içini çekti. Pekala. Monjan hayale dalmıştı, gök gürledi. Monjan yerinden fırladı, soluğa boğazına tıkandı. Oğlun hortlak görmeye dair bir laf etti. Monjan Miller aylarla ilgili anlaşılmaz bir şeyler geveledi. Hepsi bu kadar. Baştan sona bütün hikaye. Anlamıyorum, diye itirafta bulundu Bay Treville. Bu saçma durumdan kurtulabilmemiz için ben konuştum, bir espri yaptım. Siz hortlaklara alışkın olmalısınız, kendi payınıza düşeni barındırdığınıza göre. Paul'un omuzları hemen kasıldı, elinde odun, olduğu yerde durakladı. Bu sözüne ne demek istiyorsun, diye sordu. Ben omuzlarımı kaldırdım. Pek bir anlamı yok, yalnızca bahçenizdeki hayalete değinmek istemiştim. Ha, anlıyorum, dedi Bay Treville. Ateşin karşısına en sevdiği koltuğa oturdu. Sonra gözlerini kırpıştırıp kaşlarını çattı. Hangi hayal etmiş o? Buralardaki söylentilere göre sizin bahçenizde bir... Gülümseyerek Katya'ya baktım ama o karşılık vermedi. Bir ruh varmış. Genç, güzel bir ruh. Ve kendisine hayalet denmesine sinirleniyormuş. Paul'un sesi yamyazsıydı. Odaya arkası dönük durumda ateşin önünde diz çökmeye devam ederek konuştu. Sen bu ruhu kendi gözünde gördün mü Monjan? Doğrusu görmedim ama varlığını çok güvenilir bir kaynaktan duydum. Katya'nın neden kaşlarını çatıp başını iki yana salladığını anlayamıyordum. Paul elindeki odunu kararlı bir hareketle bırakıp ayağa kalktı, bana döndü. Bu akşam kahve içmesek alınmazsınız değil mi doktor? Omzum biraz ağrıyor da erken yatalım diyordum. Saçma, dedi Katya. Kahveyi elbette içeceğiz ama istemiyorsan sen odana çıkabilirsin. Yo yo, olmaz, dedi Paul. Babamın insanoğlu ve doğa konusundaki gözlemleriyle Doktor Monjan'ın değeri ölçülmez dipnotlarını dünyada kaçırmak istemem. Eğitimimi de düşünmem gerekir. Bu arada değeri ölçülmez deyince değeri büyük olanın tersi oluyor değil mi? Birisi az önce hortlaklarla ruhlardan söz etmişti, dedi Bay Treville. Bir yandan gülümseyerek Katya'nın elinden kahvesiyle brandisini alıyordu. Ben doğaüstü güçlerin ortaçağ insanı üzerindeki etkisine her zaman hayranlık duymuşumdur. Herhalde Louis Duvivier'in bu konudaki çalışmalarını biliyorsunuzdur doktor. O çalışmasında ortaya koyduğuna göre Hristiyanlık bu yarı barbar zihinler üzerindeki etkisine... Yarım saat kadar sonra Katya babasının monoloğunu yarıda kesip onu alnından öptü ve kendisinin artık yatmak zorunda olduğunu açıkladı. Ben de uzattığı eli sıktım. Yarın çaya gelecek misin Jean-Marc? Elbette, iyi geceler Katya. İyi geceler, sen de yukarıya geliyor musun Paul? Konuğumuzu geçirir geçirmez. Paul'ün dili brandilerin etkisiyle hafif dolaşıyordu. Katya salondan çıkarken Bay Treville saatini cebinden çekip ''Şu işe bakın, akşam kaymış gitmiş yine.'' dedi. Üstelik yarından önce bitirmek üzere kendi kendime söz verdiğim işlerim de vardı. Ama yine de ilginç bir tartışma oldu. İtiraf edeyim, akıllıca tartışmaların tiryakisiyimdir ben. Ama hızla kaybolan bir sanat olmaya doğru gidiyor o da. Acaba bana izin verir miydiniz? Tekrar oturmadım, ben de gitmeye hazırlanıyordum. Ama Paul koltuğundan kalkmadı. Tersine bacağını koltuğun kolu üzerinden attı ve eliyle brandi şişesini gösterdi. Gitmeden bir kadeh daha içer misin? İçmesem iyi olur, teşekkür ederim, dedim. Neye gülüyorsun? Benim ceketle öyle komik duruyorsun ki, herhalde ben de baskı çobanı gibi giyinmeye kalksam komik dururdum. İnsan doğduğu gibi kalıyor, şaşmamak gerekir. Onun ceketini giymekte olduğumu unutmuştum. Hemen çıkardım. Kendiminkini giymeye hazırlandım. Kurusun diye ateşin yanına asılmıştı. Basksın değil mi? Diye üsteledi Paul. Evet öyle. Doğduğum kasaba buraya pek uzak sayılmaz. Dağlara doğru bir yerde. Neden sordun? Laf olsun diye merak ettim işte. Monjan Bask adı değil ne de olsa. İnsan daha çok Utuburnu, Zabola ya da Elizondo gibi bir isim bekliyor. Karanlık ve ihtiraslı bir isim. Aslında benim adım Bask adı. Baskça, Mendi ve Jon kelimelerinin Fransızcalaştırılmışı. Dağ adamı demek oluyor. Hoş, adımın köklerine gerçekten ilgi göstereceğine inanmıyorum. Anlatamayacağım kadar ilgimi çekti arkadaş, dedi kelimeleri yuvarlaya yuvarlaya. Ama seninle konuşmak istediğim bir şey var. Şu son brandiyi kabul etmek istemediğinden emin misin? O kadar istiyorsan. Aferin nazik dostum. Ama kadehleri o doldurmadı. Yalnızca şişeye doğru elini salladı. Beni kendi kendime servis yapmak üzere bıraktı. Katya'yı ziyaret etmene izin verişim konusunu yeniden düşünüyordum. Ya düşünüyordun demek. Hı, öyle. Kız kardeşinin konuk ağırlamak için senden izin alması gerektiğinin pek farkında değildim. O güldü. Şu sesi tonuna dikkat ediyor musun? Sanki ben söylüyorum bu sözü. Ceketimden sana bir şey bulaşabilir mi dersin? Katya ile öğleden sonraları 1-2 saat geçirmeme ne gibi bir itirazın olabilir? Ha, bu arada birbirinizi ilk adlarınızla çağırdığınızda dikkat ettim. Bunda bir şey yok ki, uzun uzun konuşuyoruz. İlk adları kullanmaktan kaçınmamız yapmacık olur. Evet, herhalde öyle. Her gün 1-2 saati Katya ile geçirmene ne itirazım olabileceğini sormuştun. Hele de önemsiz, büyük ihtimalle tek düze konularda konuşulduğu göz önüne alınınca. Hiçbir itirazım olamaz arkadaş. Ama sen gençsin, bazıları seni yakışıklı bulabilir. O da genç ve onu herkes çekici buluyor. Bazı durumların yapısı da başka bazı durumlara yol açmaya uygundur. İmalarını saygısız buluyorum. Lütfen bana gücenmiş Gaskon numarası yapma. Şu D'Artagnan ne can sıkıcı bir adam olmalı. Hayali onuruna sıkı sıkıya bağlı. Bence gereğinden fazla içtin. Ne derin gözlemlerin var? Bak, seni ve Katya'yı hiçbir şeyle suçlamıyorum. Ama ikiniz de sağlıklı insanlarsınız. Üstelik de romantiksiniz. Tanrı kutsal bahçenin yönetimini Adem'le Havva'ya verir vermez hemen elma değiş tokuşuna kalktılar. Bu son derece doğal. Ayağa kalkıp bana doğru yürüdü. Ama ne kadar doğal olduğu bana vız gelir. Seninle Katya'nın elma değiş tokuş etmenizi istemiyorum. Ufak elma lokmalarını bile hatta. Anlaşıldı mı? Ayağa kalktım. Gitsem iyi olacak dedim. Ne harikulade bir fikir. Ama herhalde sen bu akşamlık gitmekten söz ediyorsun. Yarın çay saatinde yeni kalp para gibi dönüp buraya geleceksin. Ona cevap vermedim. Çok öfkeliydim. Kendimi tutamayıp ona vurabilirdim bile. Ama o peşim sıra kapıya doğru yürüdü. Söyle bana Monjan, kız kardeşimi hiç öptün mü? Seni ilgilendirmez ama hayır, öpmedim. Elini bile tutmadın mı? Tutmadım diye yalan söyledim. Hiç lokma değiş tokuşu yapmadık. Şimdi izninle sana iyi geceler dileyeyim. Bir dakika, dinle beni. Senden kardeşimle en küçük bir yakınlığa kalkışmayacağına dair bana söz vermeni istiyorum. Veriyor musun? Doğrusu Trevil, Katya'ya karşı bu aşırı koruyucu davranışını sağlıksız buluyorum. Elbette sağlıksız. Biz zaten sağlıksız bir aileyiz. Katya sana bu lanet olası yere sağlık nedeniyle geldiğimizi söylemedi mi? Ama benim ailemin sağlık durumunun senden istediğim sözle hiç ilgisi yok, evet. Bask kanımı şakaklarımda attığını duyabiliyordum. Konuştuğum zaman sesimi sakin çıkarmaya özellikle dikkat ettim. Katya'nın kardeşi olmasaydın seni bir yumrukta kıçının üstüne oturturdum, dedim. Kıçımın üstüne ha, amma kelime. Yumruğunu ona bu kadar benzeyen bir surata indirmek senin için zor olmaz mıydı? Gözlerim onun bir gözünden ötekine gitti, geldi. Hakkı vardı, omuzlarım sarktı. Vuramazdım ona gerçekten. Yeniden düşünüp kararını değiştirdiğine sevindim. Çünkü öfkeli bir harekete kalkışsaydın seni şiddetle cezalandırmak zorunda kalacaktım. Paris'teyken tekmeli boks şampiyonu olduğumu sana söylemeye fırsat bulamamıştım. Atletizmin terinden de homurtusundan da pek hoşlanmam ama bir zamanlar benim sınıfımın gençleri arasında tekmeli boks pek modaydı. İnsan eldivenlerini kirletmeksizin sokak serserileriyle başa çıkmayı başarıyordu en azından, anlıyorsun ya. Ben de bu yüzden bu dalda epey ilerledim. Anlıyorum diyerek içime bir soluk çektim. Sakinleşmeye çalıştım. Sonra eğilip resmi bir selam verdim. İyi geceler. Kapıyı arkamdan kapatmak için ayrıca çaba göstermem gerekti. 8. ayrımın sonu, sayfa 81.